Podcast dinle.
Bugün Yüksek Topuklar'da Türkiye ekonomisinin nereye doğru gittiğini ve genç iş insanlarının bu gidişatta nerede rol aldığını konuşacağız. Kiminle? Nilüfer Çevikel'le, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkanı'yla. Hoş geldiniz elinize.
Hoş bulduk.
Şimdi oldukça tabii bu genç iş insanları ve kadınlar. Bugün konuşalım bu konuyu ve tabii Türkiye ekonomisine yönelik beklentilerinizi de soracağım ama öncelikle G20 zirvesini konuşalım dilerseniz. Çünkü temsilcisiniz orada.
Evet.
Neler yapacaksınız? Bize biraz anlatır mısınız?
Neler yapacağız? Biz 1986 yılında biliyorsunuz kurulmuş bir derneğiz. Bu dönemde de ismimizi Genç İş İnsanları olarak değiştirdik. Türkiye'deki...
Yanılıyor muyum? İlk kadın başkansınız
evet,
galiba değil mi?
Evet, 35 yıl sonra göreve seçilmiş ilk kadın başkan olma şerefine de nail oldum. G20'de biz ülkemizi tek uluslararası arenada temsil eden tek genç iş insanları derneğiyiz. Bu dönemde inşallah 5 Ekim itibariyle Milano'da başlayıp 7 Ekim'de Roma'da sonlanacak. G20 zirvesinde de ülkemizi temsil edeceğiz.
Neler konuşulacak orada?
Neler konuşulacak? Aslında en önemli konulardan bir tanesi az önce sizin de dediğiniz gibi altını çizdiniz. Kadınların dünyadaki liderliği ve ekonominin gidişatı, tedarik zincirindeki sorunlar gibi konular konuşulacak.
Hı hı. Orada G20'de tek iş insanları dediniz değil mi dernek olarak?
Evet, şöyle söyleyeyim. Bizim zaten...
Neden siz seçildiniz sadece diye sormak isteyeceğim çünkü.
Şöyle, TÜGİAD çok uzun yıllardır uluslararası temsilcilikleri bulunan, her geçen yılda bunun üzerine ekleyen, geçmişi çok kuvvetli, vizyoner arkadaşlarımızdan oluşan bir dernek. Dolayısıyla biz ülkemizi çoğumuzda ihracatçı olduğumuz için ülkemizi yurt dışında da temsil etmek ve lobi faaliyetlerimizi sürdürebilme amacıyla... Zaten çok uzun yıllardır daimi temsilciliklerimizle beraber faaliyet gösteriyoruz. TÜGİAD'ın elbette gücünden dolayı G20'de temsil ediyor ama şunun da altını bilhassa çizmek istiyorum. Yaklaşık 200-300 bin genç iş insanına da dönem başkanlığı yaptı. Yani Avrupa'daki genç girişimcilere Türkiye dönem başkanlığı yaptı. Bu dönemde görevimizi devrettik başkan yardımcısı olarak. Devam ediyoruz. YES'te ve JÖN'de de aynı şekilde başkan yardımcısıyız. Gücümüzden dolayı, girişimcilerimize olan güvenimizden dolayı sağ olsunlar biz temsil ediyoruz ülkemizi.
Peki Nilüfer Hanım, kaç ülkede temsilciliğiniz var?
Şu an için 13 ülkede temsilciliğimiz var. İki tane daha, biri Kazakistan'da, biri Afrika'da olmak üzere. İlk fırsatta pandemiden dolayı aksadı bir takım açılışlarımız ama Kazakistan'a önümüzdeki günlerde, daha sonrasında da Afrika'da inşallah açmış olacağız.
Şimdi pandemiyle birlikte aslında pek çok ülkede, Türkiye'de de yatırım ortamında da aslında değişiklikler oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz şu andaki ortamı ve tabii bundan sonraki dönemde pandemi acaba bizim için bir avantaj mıdır? Yoksa dezavantajları daha mı fazla oldu? Hı hı. Siz bu krizi nasıl yönettiniz? Bize biraz anlatır mısınız?
Şöyle, şimdi öncelikle başından beri söylüyoruz. Elbette ortada bir hastalık var, birçok ölüm var. Dolayısıyla böyle bir kötü bir şeyden pozitif bir durum çıkartamayız. Ama içinde bulunduğumuz dönemi nasıl değerlendirebiliriz? Bazı şeyler olduğu gibi değişti. En azından bizim çok... yaşlı diye tabir ettiğimiz çok büyüklerimiz bile dijitale dönmek durumunda kaldılar ve öğrendiler. Bunun öncelikle iklim değişikliği ve dijitalde çok önemli bir değişim olduğunu görüyoruz. Ve bu aslında bir avantaj olabilir sizin de bahsettiğiniz gibi. Nasıl 20 yıllık, 30 yıllık bir şirketle aslında geçen yıl ya da bu sene kurulacak bir şirketin dijitale ve yeşil üretime uyum sağladığı zaman çok kolay aradaki farkı kapatabileceğini, hatta öne geçebileceğini de şahit olacağız ki oluyoruz da zaten.
Peki özellikle şimdi girişimcilere de destek veriyorsunuz değil mi? Bir fon da kuruluyor galiba.
Çok doğru, onu da Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdik. Girişimcilik Komisyonu Başkanımız Sayın Mustafa Kopuk'la beraber Hollanda merkezli 20 milyon euro bazında bir yatırım fonu kurduk. Bunu niye yurt dışında kurduk? Çünkü ülkemize bir teknoloji yatırımı yapılacak bu ücret bu topladığımız rakamlarla ülkemizdeki girişimcileri desteklemek, onlara fon yaratmak ve stratejik danışmanlık yapma amacıyla bunu yurt dışında kurduk. İnşallah ilerleyen günlerde bunun lansmanını da yapacağız arkadaşlarımızla beraber. Bu gençlerimizin önünü açacak. Zaten dijitalde çok önemli bir adım aslında.
Peki, tabii şimdi Türkiye'deki girişimler dediniz, hangi girişimler? Özellikle dijital alanda mı?
Biz teknoloji yatırımları yapacağız. Çünkü dünya o yönde ilerliyor ve genç iş insanlarının aslında tam da konusu teknoloji, biliyorsunuz. Çünkü gençler bunu çok iyi kullanabiliyor, yönlendirebiliyor. Dolayısıyla biz de dedik ki onların fona ihtiyacı var. Hem biz fon sağlayalım iş insanları olarak, hem de gençler kendi fikirlerini değerlendirebilsinler.
Özellikle seçtiğiniz projeler mi olacak, yoksa başvuru mu kabul edeceksiniz? Nasıl olacak?
Başvuru kabul edilecek. Lansmanda zaten bunları anlatacağız, detaylarını. Ama hem ülkemize hem de bizlere fayda sağlayacak girişimler çıkacak inşallah.
Peki, Türkiye'deki ortamı nasıl görüyorsunuz özellikle teknoloji konusunda? Şimdi önceden daha çok teknoloji ithalatı yapan bir ülkeydik, ama şu anda üretim olarak da, az önce mesela vadeli doğalgaz piyasasını konuştuk EPH Yönetim Kurulu Başkanı'yla. Yazılımları tamamen yerli mühendisler yapmış durumda.
Evet.
Türkiye'de hatta ihracatın da yapılabilir pek çok ürünün. Türkiye'deki o yatırım ortamını, teknoloji özellikle odaklı yatırım ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Nasıl değerlendiriyorum? Sizin de dediğiniz gibi zaten bu yazılımları genelde gençler yapıyorlar. Teknoloji hala ithal eden bir ülkeyiz. Biliyorsunuz önümüzde bir takım kur riskleri oluyor. Ham madde problemleri var. Özellikle bilhassa sanayicinin enerji maliyetleri var. İşte bütün bu risklerin önüne geçirilebilme amacıyla aslında can damarlarından bir tanesi bizim teknolojiyi kesinlikle kendimiz üretmemiz. Yani ithalattan çıkmamız. Bunlar sadece başlangıç. Türkiye oyun piyasasında biliyorsunuz çok önemli başarılar elde etti. Burada kesinlikle ne var ki o oyun denmemeli. Çünkü bu bir başlangıç ve önemli bir başlangıç. Bunu yapabilen çok daha önemli gelişimler de yapabilecektir. Bu doğrultuda iyi gittiğimizi düşünüyorum, ama çok daha hızlanmalıyız. Süreci çok daha iyi takip etmeliyiz. Aslında takip eden de değil, geliştiren olmalıyız diye düşünüyorum ve bu kapasite bizim gençlerimizde, bizim ülkemizde kesinlikle var.
Peki, bir yandan tabii teknoloji derken Z kuşağında da çok fazla startuplar da çıkıyor.
Tabii.
Yani onları da destekleyeceksin herhalde.
Aynen,
siz
zaten bizim oluşturduğumuz fon bunlara yönelik ve biz senelerdir çok değerli başkanlarımızla, geçmiş dönem başkanlarımızla, girişimcilik komisyonumuz zaten yıllardır Z kuşağıyla beraber çalışmakta. Biz onlarla her zaman iç içeydik. Bundan sonra daha da sıklıkla devam edecek.
Peki şimdi aynı zamanda şimdi teknolojiyi konuşuyoruz, ama bir yandan da en büyük dertlerden birisi küresel iklim krizi.
Evet.
Paris İklim Anlaşması da Ekim'de meclise sunulacak. Yeşil dönüşüm konusunda ne düşünüyorsunuz? Türkiye neresinde yer alabilir? Ne kadar hızlanabilir? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Paris İklim Anlaşması'nı çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da zaten önümüzdeki ay meclise getireceğini beyan etti. Bu artık olmazsa olmazımız. Yani karbon ayak izini eğer yok edemezsek piyasadan silineceğiz. Dünya artık global bir şekilde... Buna ya uyum sağlayacaksınız ya da oyundan çekileceksiniz. Biz bu konudaki eğitimlerimizi, çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bütün hem üyelerimizi bilinçlendiriyoruz, hem firmalarımızı yeşil dönüşme entegre etmeye çalışıyoruz. Çünkü doğal kaynaklar sonsuz değil. Bunun sonsuz olmadığı da son dönemdeki değişikliklerle yaşadıklarımızda ispatlandı. İlerleyen aylarda bununla ilgili önemli bizim zirvelerimiz ve çalışmalarımız da olacak.
Peki Nülfü Hanım, şimdi yurt dışındaki temsilciliklerinizden bahsettik. Biraz da TÜGİAD'ın yurt içindeki faaliyetlerine bakalım. Yani oradaki temsilciliklerinize bakalım. Kaç ildesiniz?
Kaç ildeyiz? Biz yaklaşık 900 üyeyle İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Mersin gibi illerimizde varız. Bu ay itibariyle, bu ay derken artık Ekim ayı sayıyorum, Antep şubemiz için de, Gaziantep şubemiz için de düğmeye bastık. Bizde önemli olan üye sayımızın artması değil, çok nitelikli üyeler bilhassa aramıza almaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda hareket ediyoruz. Bizim her ne kadar şubelerimiz belirli yerlerde olsak da yakın bölgelerden de tabii ki insanlar bize üye olabiliyorlar kriterleri taşıdıkları zaman.
Peki kadınların ilgisi nasıl?
Kadınların ilgisi muazzam. Bu dönem aslında bir devrim gerçekleştirdik diyebilirim. Şöyle ki benim zaten gelişim bizde de çok tabii ki vizyoner beyefendiler olduğu için son derece aslında güzel oldu ve bir heyecan getirdi. Biz bir ilki gerçekleştirdik. Yarı yarıya kadın yönetici üyemiz de geldik. Çünkü bize göre kadınlar çalışıyor fakat yönetici lider pozisyonunda değiller. Hem benim gelişimle beraber yarı yarıya geldi yönetim kurulu, hem de bir takım komisyon ve kurul başkanlıklarına da kadın işverenlerimizi, sanayicilerimizi getirmeye çalıştık. Bu hızla devam edecek. Ne zamanki sayımız eşitlenir, ondan sonra ben de vicdanen de rahatlamış olacağım. Dünya da bunun önemine zaten yeni yeni farkına vardı. Ama biz çok şanslıyız çünkü Atatürk'ün kurduğu bir ülkede yaşıyoruz ve hepsinden önce aldığımız için bu hakları, biz diyoruz ki bütün dünyadan önce bu hakları madem elde ettik, bize yakışanı yapalım. TÜGİAD'ı bir an önce istenilen pozisyona getirelim. Çok başarılı gittiğimizi düşünüyoruz.
Peki. Şimdi bundan sonraki de aslında dönemde kadınlar için bu pandemi dönemi kimilerine göre kadınlar için avantaj. Çünkü dijital zekanın daha fazla ve duygusal zekanın daha fazla öne çıktığı bir tablodan bahsediyoruz. Bu da kadınların daha aktif bir şekilde iş hayatında yer alabileceğini, üst düzey yönetici olabileceğini gösteriyor diyenler var. Hı hı. Bir yandan da pandemi maalesef eve kapattı kadınları ve kadınların iş gücü azalacak diyenler var. Siz hangisini düşünenlerdensiniz?
Şimdi şöyle, altını çizdiğiniz gibi sizin de dijital bir dünyaya geçtik. Eskiden ağır sanayide baktığınız zaman çok ağır makineler kaldırılır, indirilirdi. Ancak artık dijitalleşen dünyada bir düğmeye basarak büyük makineler, tonlarca ağırlıklar kalkıyor, iniyor. Dolayısıyla kadınların masa başında ya da arka planda çalışması gerekmiyor. Zaten akıllı zekanın sonsuz kullanıldığı bir dünyada yaşadığımız için kadınlar bugün her işi yapabilir. Bu bir dezavantaj ya da avantaj değil. Bence artık dünya uyanışa geçti. Doğru yolu bulduğumuzu düşünüyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Nülfer Çevikel bizimleydi. Yüksek Topuklar'da bugün genç iş insanlarını konuştuk diyelim. Devam edelim. Podcast dinle.